Ayrım 13. Ana baba öğretmen el kitabı, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Doktor Özlem Sürücü. Sayfa 180. Sistemi dengelemek. Sistemi dengeye oturtmak için atılması gereken ilk adım çocuk yetiştirmenin temel ilkelerini gözden geçirmektir. Çocuğuyla sağlıklı iletişim kuramayan, ona empatik yaklaşamayan, sevgisini göstermeyen, kural, sınır koyamayan bir ana babanın ödevler konusunda hangi yaklaşımı uygularsa uygulasın başarıya ulaşması zordur. Burada sunulacak olan ödev sistemi ana baba çocuk ve öğretmen arasında olumlu ve güvene dayanan bir ilişki temeline oturmaktadır. Çocukla işbirliği yapmak. Ana baba ve öğretmenlerin çeşitli sorunlar karşısında en sık yaptığı hata, kendi kendilerini çeşitli çözümler üretip, anlık kararlar verip bu kararlara çocuğun uymasını beklemektir. Ev ödevleri çocuğu doğrudan ilgilendiren bir konu olduğundan izlenecek yol konusunda çocukla işbirliği yapılmalı, ona çözümler üretmek konusunda sorumluluk verilmelidir. İşbirliğinin ilk adımı çocukla birlikte ödev sorunları listesini gözden geçirmektir. Bu listede çocukların ev ödevleriyle ilgili yaşadıkları çeşitli sorunlar tanımlanmıştır. Çocuğun ödevlerle ilgili hangi aşamalarda sorun yaşadığı bu liste üzerinden belirlenir. Daha sonra bu sorunların her biri için uygun çözümler konusunda yine çocukla birlikte problem çözme tekniği uygulanır. Bu teknik aşamalı disiplin bölümünde anlatılmıştır. Ödev sorunları listesi. Sorunlar, değerlendirme hiçbir zaman, bazen sıklıkla çok sık. Sorunlar. Ne ödev verildiğini bilmez. Ödevlerini eksik alır. Ödevlerini yazılı olarak getirmez. Ödevi olduğunu inkar eder. Ödev yapmayı reddeder. Ödevler hakkında yakınır, şikayet eder. Söylemeden ödev yapmaya başlamaz. Ödevleri erteler, kaytarır. Odada birisi olmadıkça ödevini düzgünce yapmaz. Onunla birlikte ödev yapan birisi olmazsa ödevini düzgünce yapmaz. Ödev yaparken hayal kurar, oyalanır, bir şeylerle oynar. Başkalarının ses ve hareketlerinden dikkati kolayca dağılır. Ödevini tam yapmaz. Ödev yapması aşırı uzun sürer. Ödevlerini kontrol ettirmek, düzelttirmek istemez. Ödevlerini uyduruk ve özensiz yapar. Ödevlerini çok acele ve dikkatsizce yapar. İyi bir ödev yapsa bile beğenmez, tatmin olmaz. Yaptığı ödevleri okula götürmeyi unutur. Dengeli bir sistemde ana babanın görevleri. Çocukla birlikte ödevler için uygun zaman belirlemek, çocukla birlikte ödev için uygun bir yer belirlemek, gerekli malzemeleri sağlamak, sınırlı bir yönlendirme ve yardım sağlamak, kararlı ve tutarlı olmak, uyumsuzluk durumunda mantıksal sonuçlar sunmak ve bu kararları uygulamak. Ödev yaparken her şey daha cazip görünür. Ödev zamanı belirlemek. Ödevin ne zaman yapılacağına o gün karar verilmemeli, mutlaka önceden hazırlanmış bir program içerisinde ödev saati önceden belirlenmiş olmalıdır. Bazen ödevlerini yetiştirememenin nedeni zamansızlık oluyor. Bu sorunu çözmek için günlük ödev saati belirleyeceğiz. Her gün ödevini tam ne zaman yapacağını sen bileceksin. Bu süre içerisinde başka bir şeyle ilgilenmemeni, sadece ödev yapmanı istiyorum. Ödev saati. Çocuk dinlenmiş ve yemek yeme gibi gereksinimleri karşılanmış olmalıdır. Tutarlı ve sabit bir zaman olmalıdır. Erken bir saat seçilmelidir. Ödevler bittikten sonra çocuğa kendisi için ayırabileceği bir zaman kalmalıdır. Ödev zamanı yatmadan hemen önce olursa ödevi yapmama durumunda çocuğa mantıksal sonuç uygulamak imkansız olur. Ödev süresi belirli olmalı, yani başlangıç saati belli olduğu gibi bitiş saati de belli olmalıdır. Ödev süresi çocuğun yaşına ve dikkat süresine göre belirlenmeli ve 2-3 parçaya bölünmelidir. Sınıf düzeyine göre ödev süresinin ne kadar olması gerektiği konusunda farklı yaklaşımlar vardır. Bazı kaynaklarda 1. sınıfta 10 dakika ile başlanıp artan her düzeyde süreye 10 dakika eklenebileceği bildirilmektedir. Çocuğun hızı ve ödevlerin niteliğine göre bu süre biraz daha uzun tutulabilir. Hafta içi günler için 1 ve 2. sınıflar için günde 10 ila 20 dakika, 3 ve 4. sınıflar için günde 20 ila 45 dakika, 5 ve 6. sınıflar için 45 ila 60 dakika, 7 ila 9. sınıflar için 60 ila 90 dakika, 10 ile 11. sınıflar için 90 ile 120 dakika arası. İlköğretimin ilk 5 yılında çocuğun dikkat eksikliği, özel öğrenme güçlüğü gibi bir sorunu yoksa, sadece ödevleri yapmak akademik başarı için yeterli olabilmektedir. Ancak 6. sınıftan itibaren ödev yapma sürelerine ayrıca ders tekrar etme ve çalışma süresinin eklenmesi gerekmektedir. Bu konuda ana babalar çocuklarıyla baştan konuşarak ödev yapma ve ders çalışma sürelerini ayrı ayrı belirlenmesini sağlamalıdırlar. Ödev saatinde çocuğun ödev yapmaya başlayıp başlamadığı kontrol edilir. Ödev uygun parçalara bölünerek tamamlanır. Çocuğun yaşına ve toplam ödev süresine göre bu bölümler 15 ila 30 dakika arasında olabilir. İlk bölüm için yapılacak ödev belirlenir. Sürenin sonunda ana baba çocuğun yanına giderek verilen kısmın yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Yapılmamışsa sorunun ne olduğu konuşulur. Yapılmışsa 5-10 dakikalık kısa bir aradan sonra ikinci bölüm için görev belirlenir. Ödevinin miktarına göre 3-4 bölümde ödevlerin tamamlanması mümkün olabilir. Ödev zamanından erken bitse bile o sürenin kalanı çalışmakla ya da tekrar etmekle geçirilmelidir. Bu yaklaşım özellikle aceleyle ve özensiz yapılan ödevler için faydalıdır. Ödev zamanı konusunda çocukla konuşurken yukarıdaki koşullara uyan seçenekler sunulabilir. Ödev saatinin geldiğini sana ben mi hatırlatayım? Saat mi kuralım? Ödev saatin 17 mi, 17.30'da mı olsun? Çocuk bu seçeneklerden birisine karar verdikten sonra bu karar bir hafta kadar denenir. Bir haftanın sonunda konuştuğumuz sistem nasıl gidiyor, aldığımız kararlar işe yarıyor mu sorularının yanıtları aranır. Aksama varsa yeni çözümler üretilir ve yeni kararlar alınır. İstenilen sonuca ulaşılana kadar bu uygulamalara devam edilir. Ödevin nerede yapıldığı çok önemlidir. Ödev için en uygun yer diğer kişilerden ayrı, sessiz ve dağınık olmayan bir ortamdır. 1. Evde uygun bir köşe çocuğun çalışma köşesi olarak düzenlenir. İyi aydınlanan, rahat ve sakin bir yer olmalıdır. 2. Tamamen sessiz olması gerekmez. Bazı çocuklar tamamen sessiz ortamlarda dikkatlerini toplayamadıklarını ifade etmektedirler. Dikkati dağıtmayacak türde bir müzik kullanılabilir. 3. Ödevlerin masa başında yapılması önemlidir. Odanın diğer bölümleri dağınık olsa bile çalışma masasının üstünün olabildiğince boş ve düzenli olması yeterlidir. 4. Televizyon karşısında ya da bilgisayarın açık olduğu bir ortamda ödeve konsantre olmak zordur. Ödev saati süresince bu aletler kapalı tutulmalıdır. 5. Çocuğun çalışma köşesinin benimsemesini, sahiplenmesini sağlayacak düzenlemeler yapılabilir. Ödev yerinin önemi çocukla konuşulmalı. Ödevini yaparken dikkatini yoğunlaştırman ve düşünebilmen gerekiyor. Eğer çevrede gürültü veya dikkatini dağıtan şeyler olursa ödevini iyi yapamazsın. Ben bunu sağlamak için elimden geleni yapacağım ve senin de elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum. Ödev saatinde çalışma köşende olmaya ve ödevini bitirene kadar orada kalmaya özen göstermeni bekliyorum. Çeşitli yaşlar için önerilen ödev köşeleri. 5 ila 8 yaş. Çalışma köşesi birlikte seçilir. Bu köşe ana babanın bulunduğu yere yakın olursa ihtiyacı olduğunda hemen yanına gidilebilir. 9 ila 11 yaş. Uygun köşe için yardımcı olunur ama karar verme şansı tanınır. Bu yaşlarda yerde ya da yatakta çalışmaya bayılırlar. Bunun uygun olmadığını belirtin. 11 yaş ve sonrası kendisi karar vermelidir ama ana babanın bunu uygun bir ortam olup olmadığını denetleme hakkı vardır. Ödev kutusu, acil yardım kutusu. Ödevler sırasında gerekli olabilecek tüm malzemelerin depolandığı bir kutu oluşturulabilir. Ödev saatini kalem, kağıt gibi şeyleri arayarak geçirdiğinde canın sıkılıyor, zaman kaybediyorsun. Bunun için gerekli olabilecek tüm şeyleri koyacağın bir kutu oluşturacağız. Bunlar sadece sana ait olacak ve sadece ödevler yapılırken kullanacaksın. Zaman zaman kutuyu birlikte kontrol edip eksiklerini tamamlayabiliriz. Çocuk ödevini kendisi yapmalı. Çocuklar için ödevlerini bir erişkinin yardımıyla yapmaktan kendi başına yapabilmeye geçmek önemli bir gelişim aşamasıdır. Bu gelişimin olabildiğince erken sağlanabilmesi için ev ödevlerinin en önemli işlevinin bağımsız çalışabilme, bilgiye ulaşabilme ve sorumluluk becerilerinin gelişmesi olduğu unutulmamalıdır. Çocuğun ödevlerini kendi başına yapması, ana babanın bu konuda hiç sorumluluk almaması anlamına gelmemelidir. Ana babanın ödevlere önem vermesi, izlemesi, kontrol etmesi ve cesaretlendirici olması bu becerilerin gelişimi için çok önemlidir. Başlangıçta çocuk daha yakın bir izleme veya daha fazla yardıma gereksinim duyacaktır. Ana baba ödev süresince çocuğun yanında oturup yanıtları vermek ya da hataları düzeltmek yerine araştırma, karar verebilme, plan yapabilme becerilerini geliştirecek fırsatlar tanımalıdır. Çocuk ödevlerini kendi başına yapamadığını söylüyor ve ana babadan yardım istiyorsa önce bunun nedenleri araştırılmalıdır. Kendi başına ödev yapmayı sağlamak için uygulanması gereken yaklaşımlar bu nedenlere göre değişecektir. Olası nedenler: verilen ödev çocuğun kapasitesinin üzerinde olabilir. Ödevin nasıl yapılacağı öğretmen tarafından yeterince açıklanmamıştır. Çocuğun kendine güveni yoktur, her aşamada kontrol ve onay beklemektedir. Yalnız başına kaldığında yaptığı işi sürdürmekte zorluk çekmektedir. Ödevleri ana baba ile birlikte yapmaya alıştığı için kendi başına yapamamaktadır. Çocuk ödevi ana baba ile birlikte yapmayı onlarla baş başa olma fırsatı olarak görmektedir. Belki de bu nedenlerden birkaçı söz konusudur. Çocuğa ödevlerin asıl amacının verilen bir işin sorumluluğunu üstlenme ve onu kendi başına yapabilme becerilerini geliştirmek olduğu açıklanmalıdır. Bu konuda öğretmenin de çocuklarla konuşması önemlidir. Öğretmen, ödevi verirken çocuğun yapabileceği türden ödevler vermeye özen gösterir ve kendi başına yapmaları gerektiğini vurgularsa çocuk bunu en baştan öğrenecektir. Çocuk ödevi ana baba ile birlikte yapmaya alışmış ve her adımda onay bekliyorsa aşamalı bir şekilde yavaş yavaş bu sistem değiştirilebilir. Önce her 3 soruda bir kontrol yapılır, sonra 5 soruda bir çocuğun yanına gidilir. Okuma güçlüğü olan çocukların okuma ödevleri için ana babayla eşli okuma yapılabilir. Bu dönemde ana baba çocuğun yanına oturur ve çocukla birlikte eş zamanlı olarak yüksek sesle parça okunur. Ana baba okuma hızını çocuğa göre ayarlamalıdır. Böylece çocuk hem kendisi okumuş olacak hem de aynı anda ana babanın okuduklarını duyacaktır. Ödevlerin kontrolü. Ödevlerin kontrolü tümünün yapılmış olup olmadığı ve hem de yanlışların düzeltilmesi açısından çok önemlidir. Ödevlerdeki yanlışlar düzeltilmezse yanlış öğrenmeye neden olurlar. Ana baba, çocuğun kendi başına ödev yapabilme durumuna göre ödev süresinin bitiminde ya da her 15-20 dakikada bir çocuğun yaptığı ödevleri kontrol etmelidir. Yanlışları düzeltmek temelde ana babanın görevi olmamalıdır. Ana baba bütün yanlışları düzeltirse öğretmen çocuğun hatalarını göremez, her şeyi doğru öğrettiğini düşünebilir. İdeal olan yol, ödev kontrolünün ve düzeltmelerin öğretmen tarafından yapılmasıdır. Ancak öğrenci sayısının çok olması, müfredat programının yoğunluğu gibi nedenlerle bazı öğretmenler ödevleri kontrol edemediklerini ifade etmektedirler. Böyle bir durum söz konusu ise ana baba ve öğretmen bu konuyu konuşup uygun bir çözüm üretmelidir. Ana baba ödevdeki yanlışların altını kırmızı kalemle işaretleyip çocuğun düzeltmesine fırsat tanıyabilir. Çocuk düzeltemiyorsa ve öğretmen de ödev kontrolünü titizlikle yapamıyorsa, ana baba çocukla birlikte düzeltmeleri yapmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, yanlışları düzeltmek için ödev süresinin fazla uzatılmamasıdır. Hem çocuk daha fazla dikkatini veremez, hem de bir sonraki gün ödeve başlamakta isteksiz davranır. Ödevdeki hataların nedeninin çocuğun o konuyu iyi öğrenememesi olduğu düşünülüyorsa, bu konuyu öğretmenine tekrar sor, bazı yerlerini tam olarak anlamadığını görüyorum denilebilir. Ana baba, çocuğun asıl öğretmeni olmadığını unutmamalıdır. Bazen ana babanın öğretme yolu ile öğretmenin gösterdikleri arasında farklılıklar olabilir. Bu da çocuğun kafasını karıştırabilir. Ödevler konusunda çocuğu cesaretlendirmek. Ödevler konusunda ana babanın destekleyici ve cesaretlendirici tutumu çok önemlidir. Ana babanın ödev sorumluluğunu çocuğa bırakması, ödevlerle hiç ilgilenmemesi anlamına gelmez. Ana baba, ödevlerin tam olarak alınması ve yapılması konusunda çocukla birlikte kurallar belirlerken, bir yandan da övgü ve cesaretlendirmeye önem vermelidir. Çocuğu motive etmek için çeşitli yollar. Yaptığı ödevlere övgü dolu notlar yazın. Çok iyi gidiyorsun, seninle gurur duyuyorum. Ezgi, sen bir ödev kahramanısın gibi. En beğendiği, en çok gurur duyduğu ödevi bir yere asarak sergileyin. DHB olan çocukların ödev sorunları için önemli notlar. Ödev miktarı çocuğun hızına ve beceri düzeyine göre ayarlanmalıdır. Ödev süresi bulunduğu sınıfa göre yukarıda önerilen süreleri aşmamalıdır. Yazılı ödevler azaltılmalıdır. Okulda tanımlanamayan yazılar eve ödev olarak verilmemelidir. Çocuk dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu için ilaç kullanıyorsa ve ödevler tüm önlemlere karşın sorun olmaya devam ediyorsa, çocuğun hekimiyle görüşülerek ödev saatleriyle ilaç saatleri ayarlanabilir. İlacın etkin olduğu saatlerde ödevler daha kolay ve daha verimli bir şekilde yapılabilir. İlaç saatini aile kendisi belirlememeli, mutlaka doktorla görüşerek bu düzenlemeyi yapmalıdır. Puan sistemi uygulanıyorsa ödevin her aşaması için ayrı puan verilebilir. Ödevi okuldan tam olarak getirdiği için, ödevi belirlenen zamanda hatırlatma yapılmadan başladığı için, ödevi belirlenen sürede tamamladığı için, ödev özenli ve dikkatli yapıldığı için. Motivasyon eksikliği. Ana baba ve öğretmenler dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar için sıklıkla motivasyonu az, yeterince çaba göstermiyor, istekli olsa başarabileceğini biliyoruz gibi tanımlamalar yaparlar. Ana baba ve öğretmenlerin en fazla yakındığı konulardan birisi de çocukların motivasyonlarının az olmasıdır. Motivasyon ve başarı ilişkisi karşılıklıdır. Başarısızlık motivasyonu azaltır, motivasyon azaldıkça başarı da azalır. Giderek içinden çıkılması zor bir kısır döngü oluşur. Bunun tam tersi de geçerlidir. Çocuklar başarılı oldukça motivasyonları artar, yüksek motivasyon da daha fazla başarıya olasılık kırar. Motivasyon eksikliği doğuştan gelen bir sorun değildir. Her çocuk dünyaya motive edilmeye hazır olarak gelir. Ancak uzun süren akademik başarısızlıkların sonucunda öğrenme, araştırma güdüsü giderek azalır ve tamamen kaybolabilir. Çocuk çabalarının boşu olduğunu, başarının ulaşılamaz olduğunu ya da olağanüstü bir çaba sarf etmesi gerektiğini hissederse motivasyonunu kaybeder. Motivasyon sorunun diğer bir nedeni de çocuğun başarılarının göz ardı ediliyor olması yeterli bulunmamasıdır. Aile ya da öğretmenlerin mükemmeliyetçi beklentileri, hep daha iyi olmalarını istemesi, çocukta ne kadar uğraşsam da onlara beğendiremem duygusu yaratır ve giderek çaba harcamayı bırakır. Motivasyon sorunu olan çocuklarda en sık görülen inançlar ve çıkmazlar. Okulda aldığı sonuçların onların elinde ve kontrolünde olmadığına inanırlar. Ya çok şanssız ya da çok yetersiz olduklarını düşünürler. Matematiği yapamıyorum. Çok şanssızım. Hep bilmediğim yerden soru geliyor. Öğretmen o kadar çok zor soruyor ki hiç kimse yapamaz. Kontrolün kendi elinde olmadığına inanan bir çocuk şöyle düşünür. Çaba sarf etmemin ne anlamı var? Uzun ve zor görünen ödevlerden kaçınır ve başarısız olduklarında çabuk vazgeçerler, uğraşmazlar. Daha çok kendileri gibi motivasyonu az olan çocuklarla arkadaşlık ederler, birlikte kendilerini iyi hissedebilecek başka bir alan bulurlar. Ancak bu alan genellikle başlarını derde sokacak, uygun olmayan bir davranış ya da etkinlik olur. Çalışmayı ve ödev yapmayı sürekli ihmal eder, ertelerler. Böylece giderek daha fazla umutsuzluk hissederler. Çalışabilme beceri ve alışkanlıklarını da giderek yitirirler ve sorun daha da içinden çıkılmaz bir hal alır. Bir sorun olduğunu reddederler. Okul sorununu düşünmek bile istemezler. Sanki gelecek kaygıları yokmuş gibi görünürler. Okulun ve derslerin önemsiz ve gereksiz olduğunu savunmaya başlarlar. Kimyanın bana ne faydası olacak? Gelecekte hiç kullanmayacağım. Öğretmenleriyle ilişkileri iyi değildir. Onları da başarısızlıklarının sebebi gibi görüp öfke duyarlar. Öğretmen böyle olmasa kesin başarırdım. Benlik saygıları düşüktür. Çoğunlukla başarısızlığa aldırmıyor gibi görünmelerine karşın aslında kendilerini yetersiz görürler ve üzülürler. Sürekli hayal kırıklığı yaşamak ve olumsuz geri bildirim almak çocuk için ciddi bir travmadır. Sıklıkla depresyona neden olur. Çocuğun motivasyon sorunu yaşadığını gösteren ipuçları. İstesem de başarılı olamam. Ben yeterince zeki değilim. Çok şanssızım. Öğretmen çok kötü. Matematiği hiçbir zaman yapamam. Çalışsam da olmaz. Çaba göstermemin bir anlamı yok. Motivasyon azlığı olan çocuklar için ailenin yapabilecekleri 1. Öncelikle böyle bir sorunun hiç oluşmaması için çocuk ailesinin kendisine değer verdiğini, tek önemli şeyin okul başarısı olmadığını, becerili olduğu alanların olduğunu bilmelidir. Övgü ve eleştiri dengesi iyi kurulmalıdır. 4. Övgüye karşılık bir eleştiri. Ana babayı memnun etmenin imkansız olduğuna inanan çocuk motivasyonunu kaybeder. 3. Çocuğun başarılı olabileceği, kendini iyi hissedebileceği uygun alanlar keşfedilmeli ve desteklenmelidir. Bu alan sanat, spor, müzik gibi bir hobi olabileceği gibi iyi sosyal ilişkileri olma, yardımsever olma, düşünceli olma, yaratıcı olma gibi beceriler de olabilir. 4. Ailede diğer üyelerin çok başarılı olması, örneğin çok başarılı kardeşlerin olması, çocukta hiçbir zaman onlara yetişemeyeceği duygusunu yaratabilir ve motivasyon sorununa neden olur. Sporda çok başarılı bir abi varsa, çocuk kendi istediği bir başka alana yönlendirilmelidir. 5. Motivasyon sorununu ana baba çocukla onu suçlamadan konuşmalıdır. Hiç çaba göstermiyorsun, istesen başarılı olabilirsin, hiçbir şeyi beceremiyorsun gibi bir yaklaşımla çocuk ya konuşmayı reddeder ya da savunmaya geçer. 6. Erken yaşlardan itibaren çocuğun entelektüel becerilerini kullanmasına engel olan etkinlikler, televizyon izlemek, bilgisayar oyunu oynamak gibi kısıtlanmalıdır. 7. Aile çocuğa öğrenmeye istekli ve açık olmak konusunda örnek olmalıdır. Kitap, gazete okunmayan, sürekli televizyon izlenen, belirli konularda tartışılmayan, az konuşulan ailelerde çocuklar yeni şeyler öğrenmenin önemsiz ve gereksiz olduğunu düşünürler. 8. Çocuğun aldığı sonuçlar değil, gösterdiği çaba göz önünde bulundurulmalı ve ödüllendirilmelidir. 9. Başarı ya da başarısızlığın nedeni beceriye değil çabaya bağlanmalıdır. Beceri değiştirilemez ama çaba değiştirilebilir. Çocuk iyi bir not aldığında "Aferin benim akıllı oğluma 5 almış" derseniz 5 almasının onun akıllı olmasına bağlamış olursunuz. Bu durumda zayıf aldığında aptal olduğunu düşünebilir. İyi not aldığında yeterince çaba göstermiş ve çalışmışsın ki 5 almışsın, çalışman için kutlarım demek daha uygundur. 10. Yaşamda çeşitli alanlarda başarıya ulaşmış kişilerle bir araya gelmek çocuk için motive edici olabilir. Ana baba çocuğun böyle rol modelleriyle görüşmesini sağlayacak ortamlar hazırlayabilir. Motivasyon azlığı olan çocuklar için okulda yapılabilecekler. 1. Öğretmen çocuk için gayret ederse başarılı olur der. Oysa bunun tersi daha doğrudur. Yani çocuk başarılı olmaya başladığında motive olacaktır. Bu nedenle öğretmen öncelikle çocuğa yapabileceği görevler vererek başarılı olma duygusunu arttırmalıdır. 2. Bu tür çocuklar için öğretmenle ilişkileri çok önemlidir. Çocukla pozitif ilişki kuran, ufak başarılarını gören, övgüyü daha çok kullanan, destekleyen ve beklentileri çok yüksek olmayan bir öğretmen çocuğun motivasyonunu arttıracaktır. Çocuğu desteklemek adına bile olsa, eğer gerçekten istesen başarılı olurdun gibi suçlayıcı yorumlar yapılmamalıdır. Hiçbir çocuk başarısız olmayı tercih etmez. 3. Sınıf içerisinde çocuğun kendisini faydalı, becerikli hissetmesini sağlayacak görevler, sorumluluklar verilebilir. 4. Uzun ve zor gelebilecek ödevlerin küçük parçalara bölünerek verilmesi, motivasyon sorunu olan çocukların baştan vazgeçmesi ya da sorumluluktan kaçmasına engel olacaktır. 11. bölüm: Sosyal ilişkiler. Sosyal becerileri güçlendirmek, kardeş ilişkileri. Sosyal becerileri güçlendirmek. Sosyal beceri, toplumla uyum içinde olabilme, başkalarıyla iyi geçinebilme becerisidir. Sosyal ilişkilerinin iyi olması, çocuğun yaşamından doyum almasına ve kendine güvenmesine en fazla katkıda bulunan unsurdur. Bunun aksine çocuğun arkadaşları tarafından kabul edilmemesi, dışlanması, alay edilmesi yaşanılabilecek en zor deneyimlerden birisidir ve özgüveni önemli ölçüde azaltır. Sosyal ilişkileri belirleyen 3 aşama vardır. 1. Sözel ve sözel olmayan mesajların alınması, sosyal girdiler. 2. Alınan bilgilerin değerlendirmesi, duygulardan bağımsız olarak anlamlandırılması ve yorumlanması. 3. Düşünce, duygu, isteklerin sözel ve sözel olmayan yollarla ifade edilmesi, sosyal çıktılar. Kişiler arası iletişimde içeriğin önemli bölümü, yaklaşık %65'i sözel olmayan mesajlarla, jest, mimik, yüz ifadesi, ses tonu, geri kalanı %35'i sözel mesajlarla aktarılır. Sözel ve sözel olmayan mesajların alınması ve yorumlanması aşamaları sosyal iletişimin en önemli basamaklarıdır. Mesaj net ve doğru olarak alınırsa verilecek yanıt da anlamlı ve yerinde olabilir. Sosyal beceri sorunu olan çocukların bazıları ne zaman şaka yapıldığını, ne zaman ciddi olunduğunu anlayamazlar. Karşılarındaki kişi kızgın olmadığı halde konuşmalardan kendilerine kızgın olunduğu mesajını alabilirler. Bu nedenle de ortama uygun tepkiler vermeyebilirler. Bu aşamada diğer bir önemli sorun da kişinin davranışlarının karşıdaki kişi üzerinde nasıl bir etki yarattığını anlayamamasıdır. Bu tür çocuklar olaylarda kendi paylarını göremezler, başkalarını suçlarlar ya da çok şanssız olduklarını düşünürler. Düşünce, duygu ve isteklerin iletilmesi aşamasında da çeşitli güçlükler yaşanabilir. Duygu, düşünce ve isteklerini sözel ve sözel olmayan kanallarla doğru ve uygun biçimde ifade edemeyen çocuklar, sosyal ilişkilerinde güçlükler yaşarlar. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocukların çoğunda, %50 ila 70'inde sosyal beceri sorunları görülmektedir. Bu çocuklar dikkatlerini karşılarındaki kişilerin sözel ve sözel olmayan mesajlarına verememe, olaylar karşısında düşünmeden, yorum yapmadan yanıt verme, sözel ve davranışsal yanıtları kontrol edememe gibi nedenlerle sosyal iletişimin her basamağında sorun yaşayabilirler. Arkadaşlık kurma ve sürdürebilme çocukların en önemli sosyal görevlerinden birisidir. Arkadaşlar eğlendiricidir, destekleyicidir ve koruyucudurlar. Arkadaşlık yakınlık, paylaşma ve karşılıklı desteği içerir. Arkadaşlıklardan beklentileri açısından kız ve erkek çocukları birbirinden farklı özellikler gösterirler. Erkekler daha çok birlikte top oynamak, bilgisayar oyunlarını oynamak gibi bir etkinlik etrafında arkadaşlık kurarlar. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan erkek çocukları, bu etkinlikler sırasında sıra beklememe, oyunun kurallarını izleyememe, yenilmeyi tolere edememe gibi nedenlerle sorun yaşarlar. Kız çocuklarının arkadaşlıklarında ise bir araya gelme, konuşma, sohbet etme, dayanışma ve paylaşım ön plandadır. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan kız çocukları, sosyal dil işlevlerindeki sorunlar nedeniyle karşılıklı sohbete dayanan ilişkilerde sorun yaşarlar. Karşıdakini ilgiyle dinleyebilmek, duygu ve düşüncelerini uygun biçimde ifade edebilmek, övgüde bulunabilmek gibi konular bu çocukların arkadaşlık ilişkilerini bozar. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar, daha çok kendilerine benzer özellikler gösteren çocuklarla arkadaşlık kurarlar. Bu tür birliktelikler onların birbirlerinden destek almalarını sağlar ama çeşitli sorunlara da neden olabilir. Aklına geleni yapan, sonucunu düşünmeyen, hareketli, gözü kara bir çocuğun arkadaşı da kendisine benzer özellikler taşıyorsa birlikte tehlikeli, uygun olmayan şeyler yapma olasılıkları artmaktadır. Ana baba ve öğretmenlerin bu tür gruplar konusunda ilk akıllarına gelen çözüm onları birbirinden ayırmaktır. Oysa ilk adım bu çocukların diğer çocuklarla olumlu ilişkiler geliştirmesini sağlayan ortam ve etkinlikleri düzenlemek olmalıdır. Başka çocuklarla arkadaşlık kuramayan çocuk ya tekrar eski arkadaşına yakınlaşmaya çalışacak ya da yalnız kalacaktır. Çocukların sosyal ilişkilerinde önem verdikleri diğer bir konu da popülerliktir. Popüler olmak, geniş bir akran grubu içerisinde olumlu bir şöhrete sahip olmak şeklinde tanımlanabilir. Arkadaşlıktan farklı bir kavramdır. Günümüz tüketim toplumunun çocuklara ve gençlere verdiği yanlış mesajlar nedeniyle popülerlik en fazla özenilen şeylerden biri olmuştur. Çocuklar arkadaş grubunda ya da sınıf içerisinde olumlu ya da olumsuz herhangi bir alanda ön plana çıkmaya çalışmaktadırlar. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar da akademik ya da sosyal alanda kendilerini gösteremedikleri zaman sınıfın en yaramazı, en komiği, en kabadayısı olarak popüler olmayı seçebilirler. Bu seçim onların öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerini daha fazla bozar. Sosyal psikologlar okullardaki çocukların popülerlik bakımından dört gruba ayrıldıklarını bulmuşlardır. Bu gruplar birbirinden keskin sınırlarla ayrılmamakla birlikte birçok okulda bu tür gruplar izlenebilmektedir. 1. Popüler çocuklar, akranlarının çoğu tarafından sevilip saygı görürler. 2. Tartışmalı çocuklar, bazı gruplar tarafından sevilirken diğerleri onlardan hiç hoşlanmazlar. 3. İyi huylu çocuklar, okulda pek tanımaz ama sosyal olarak kabul görürler. 4. İhmal edilen çocuklar, kimse tarafından fark edilmezler. 5. Reddedilen çocuklar, aktif biçimde dışlanırlar, bazen zorbalık görürler veya arkadaşlarının tacizlerine uğrarlar. Kendileri de başkalarına sataşan, kızdıran çocuklardır. Reddedilen çocuklar, sosyal beceriler açısından sorunları olan çocuklardır. Bir şekilde mesajları yanlış alırlar. Kendilerini akranlarından uzaklaştıran, yabancılaştıran ve kötü bir şöhret kazandıran sosyal hatalar yaparlar. Kolay tepki veren, kolay öfkelenen, duygu ve düşüncelerini uygun biçimde ifade edemeyen çocuklardır. Zamanla öfkeli ve çökkün olurlar. Eve geldiklerinde hırçın, tepkili hatta saldırgandırlar. Sosyal beceri sorunları. 1. Sosyal ilişkiyi uygun biçimde başlatamama. 2. Başkalarının tepkilerini önceden tahmin edememe. 3. Sözel ve sözel olmayan mesajları doğru olarak algılayamama. 4. Söz ve davranışların başkaları üzerindeki etkilerini düşünmeden konuşma ve hareket etme. 5. Ortama uygun tepkiler verememe. 6. Duygularını iyi ifade edememe, kızgın değilken bile kızgın bir ses tonu kullanma. 7. İsteklerini uygun bir şekilde ifade edememe. 8. Eleştiri kabul edememe. 9. Geçmiş deneyimlerinden öğrenememe. 10. Başkalarının başarılarını takdir edememe, övgüde bulunmayı becerememe. Kendine güvenmenin ilk basamağı insanlarla iyi iletişim kurabilmektir. Bu beceri doğuştan gelmez, sonradan edinilir. Sosyal iletişim, sosyal dil işlevleri ve sosyal davranışlardan oluşur. Sosyal dil işlevleri. Sosyal dil, pek çok açıdan en yüksek seviyedeki en karmaşık dildir. Sosyal dil işlevlerinde sorunu olan çocuklar sürekli olarak yanlış anlaşılırlar. Çünkü seslerinin tonunu, seçtikleri sözcükleri ayarlamakta zorluk çekerler. Öyle olmadıkları halde sesleri öfkeliymiş gibi çıkar. İstemeden rahatsız edici, düşmanca ve övüngen bir tarzla konuşabilirler. Bu tür çocuklar konuşma tarzlarının arkadaşlarının kendilerini reddetme nedeni olduğunu da anlamayabilirler. Çok konuşma hiperaktivitenin tanı ölçütlerinden birisi olacak kadar sık ve önemli bir belirtisidir. Ancak bu çocuklar çok konuşkan olmalarına karşın sözlü iletişimi uygun biçimde başlatmak ve sürdürebilmek konusunda sorunlar yaşarlar. Örnek, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar, başka çocukların oyununa katılmak istediklerinde bunu uygun biçimde başaramayabilirler. Yıkıcı, sıcak olmayan bir tarzda, "Bu oyunun nasıl oynanacağını ben zaten biliyorum" ya da "Senden daha iyi yapabilirim, bırak da göstereyim" diyerek oyuna katılmaya çalışabilirler. Sosyal dil işlevleri 1. Duyguların ifadesi. Ses tonu ve kullanılan ifadenin gerçek duyguyu yansıtmasıdır. 2. Konu seçme ve sürdürme. Ne zaman, hangi konuda, ne kadar süreyle konuşacağını bilme yeteneğidir. 3. Sohbet tekniği. İki yönlü tartışmaya girme, iletişimi paylaşma yeteneğidir. 4. Mizahın ayarlanması. Mizahı doğru yerde ve doğru zamanda kullanabilme yeteneğidir. 5. Rica becerisi. Bir şeyi uygun biçimde isteyebilme yeteneğidir. 6. İltifat etme, başkalarını övme ve olumlu mesajlar gönderebilme yeteneğidir. 7. Şifre değiştirme, Konuşma tarzını birlikte olduğu insana göre ayarlayabilme yeteneğidir. 8. Duygusal eşleme. Dil aracılığıyla ruh halini insanlarla eşleme yeteneğidir. Bu şekilde insanlar komiklik yaparken çok ciddi durulmamış olur. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar yukarıda tanımlanan sosyal dil işlevlerinin çoğunda sorun yaşamaktadırlar. Sosyal dil işlevlerinin gelişimini desteklemek için ana babaların yapabilecekleri. Çocuklar konuşmaya ilk başladıklarında bol bol konuşurlar. Fakat sonradan bundan vazgeçerler, hatta konuşmaktan korkar hale gelirler. Bu noktaya gelmeden önce ona konuşma fırsatı verin, dikkatle ve yürekten dinleyin. Havadan sudan konuşmalara önem verin. Bu konuşmalar daha ciddi konuşmalar için uygun zemin hazırlar. Babasıyla basit konularda sohbet edemeyen bir çocuk, bir sorun olduğunda konuşmayı beceremez. Lafı çok fazla uzattığı ve konudan konuya atladığı zaman karşısındaki kişilerin sıkılıp dinlemekten vazgeçebileceğini anlatıp, konuşurken karşı hata geçip saldırırsa karşıdakinin de benzer bir tutum takınacağı ve onu dinleyemeyeceğini açıklayın. Tartışmaların nasıl olumlu bitirilebileceğini konuşun. Bu konuyu güzel tartıştık, artık birbirimizin düşüncelerini biliyoruz diyerek bitirmek önemlidir. Duyguları ifade etme ve kontrol etme. Kişinin kendisini nasıl hissettiğini ifade edebilmesi önemli bir beceridir. DHB olan çocuklar duygularını anlatmakta ve anlamakta zorlanırlar. Duygularını ifade edecekleri yerde onları gizleyebilir ya da patlayabilirler. Duyguları ifade etmek sorunlar karşısında çözüm üretebilmenin ilk basamağıdır ve kişinin daha iyi hissetmesine yardımcı olur. Çocukları her tür duygularını ifade etmeye cesaretlendirmek önemlidir. Çocuklar ana babalarının davranışlarını örnek aldıkları için ana babanın kendi duygularını açıkça ifade edebilmesi çok önemlidir. Çocuğun yaşadığı olayları ve bunlar hakkında ne hissettiğini yazdığı bir günlük tutması da ona yardımcı olabilir. Böyle bir yöntem, hissettiklerini belli olaylara bağlayarak çocuğun bu duyguları neden geldiğini anlamasını sağlar. 1. Duyguların farkında olmak. Çocuğa duygularını sorun. Sezdiğiniz bir duyguyu yargılamadan, yorumlamadan onunla paylaşın. Neden bu kadar sinirlisin yerine, bir şeye mi sinirlendin, her şeye üzülüyorsun yerine, üzgün görünüyorsun gibi. 2. Duyguları sözelleştirme. Evde duyguların paylaşıldığı bir ortam yaratın. Duyguları uygun sözcüklerle ifade ederek ona örnek olun. Duygularını ifade ederken ben dilini kullanmaya özen gösterin. Meraktan öldürdüğün yerine seni çok merak ettim. Beni çok öfkelendiriyorsun sözüne, böyle yaptığında çok öfkeleniyorum gibi. 3. Sorumluluk. Çocuğun sosyal ilişkilerinde yaşadığı sorunlardaki kendi payını görmesine yardım edin. Örneğin, öfkelendiği zaman yaptığı şeylerin sorumluluğunun kızdıran kişiye değil de çocuğa ait olduğunu konuşun. Kendini iyi ifade edebilme. Kendini iyi ifade edebilen bir kişinin kendisine verdiği mesaj, yaşamak güzel, ben herkes kadar önemliyim ve herkes gibi benim de mutlu ve başarılı olmaya hakkım var. Çocuğunuzun kendini iyi ifade edebilmesi için bir, ona haklarını, iki, isteklerini etkin biçimde ifade etmeyi, üç, övmeyi ve övgüleri kabul etmeyi, dört, yapıcı şekilde eleştiride bulunmayı, beş, eleştirileri kabul etmeyi öğretin. Haklarım. Başkalarından daha başarılı olduğumda övülmeye hakkım var. Yardım almaya hakkım var. Elimden geleni yapmaya çalıştığımda hata yapmaya hakkım var. Başkaları başaramayacağıma inansalar bile tekrar tekrar denemeye hakkım var. Hayır demeye hakkım var. Bana haksızlık yapıldığında şikayet etmeye hakkım var. 2. İstekleri uygun biçimde ifade edebilme. Çocuk isteklerini mızıldanarak ya da emir verir gibi ifade ediyorsa, önce ona daha uygun biçimde nasıl ifade edebileceğini öğretin. Bunun için karşılıklı rol yapar tarzda oyunlar oynayabilirsiniz. Oyunda çocuk ana babadan hayali bir şey ister. Ana baba çocuğun isteğini puan vererek değerlendirir. Çocuğun istediği iyi ifade edilmiş isteklerin özelliklerini taşıyorsa tam puan verilir. Daha sonra ana baba çocuktan bir şey yapmasını ister. Çocuk ana babanın isteme şekline puan verir. Böylece çocukla istekleri uygun biçimde ifade etmek konusunda alıştırma yapılmış olur. İyi ifade edilmiş isteklerin özellikleri: dolaysız olmalı, kısa ve net olmalı, kibar ve başkalarının durumuna saygı gösteren bir tarzda söylenmeli, tehdit içermeyen bir cümleyle ifade edilmeli, acındırmadan, mızıldanmadan ifade edilmeli. 3. Övgüde bulunma. Ona nasıl övgüde bulunulabileceğini öğretin. Övgüde bulunmaktan çekinmemesini sağlayın. Çocukla birlikte zaman zaman övgüde bulunma alıştırmaları yapın. Övgüde bulunurken kendisini küçümsememeli. Senin resmin çok güzel olmuş, benimkisi berbat yerine resmini çok beğendim demek daha uygundur. Överken aynı zamanda küçümsememeli. Harika, keşke bunu daha önce de yapabilseydin yerine. Harika, gerçekten iyi bir iş başarmışsın diyebilir. Çok abartılı sözler kullanılmamalı. Her konuda harikasın demek yerine başarılı olduğu alana özgü övgüde bulunulmalıdır. Çok genel olmamalı. Güzel görünüyorsun yerine giysin çok yakışmış diyebilir. 4. Uygun eleştiri. Çocuğa uygun biçimde nasıl eleştiride bulunabileceğini öğretin. Eleştiride bulunma alıştırmaları yapın. Uygun eleştiri konusunda önce kendi eleştiri biçiminizi gözden geçirin. Eleştiri doğru zamanda ve doğru ortamda yapılmalı. Öfkeliyken başkalarının önünde eleştiriyi kabul etmek zordur. Eleştiriye olumlu şeyler söyleyerek başlanmalı. Seninle oynamaktan hoşlanıyorum ama gibi bir cümleyle başlayan eleştiri daha kolay kabul edilir. Bir seferde tek bir konu eleştirilmeli. Karşıdakine anlayış göstererek eleştiride bulunmalı. Eleştirirken küçük düşürücü sözler kullanılmamalı. 5. Eleştirileri kabul edebilme. Olumlu düşünebilmek. Eleştiri insanı incitebilir, öfkelendirebilir ama eleştirilerden bir şeyler de öğrenilebilir. Bunun için ana baba örnek olmalıdır. Öfkelenmemek. Eleştiri aldığında öfkeyi kontrol etmek, derin nefes alıp sakin kalmaya çalışmak gerekir. Bekleyebilmek. Eleştiriye karşı hemen savunmaya geçmeden, misilleme yapmadan önce düşünmek gerekir. TV talk show oyunu. Bir oyunda çocuk sunucuyu oynar, diğer çocuk ya da ana baba da konuk olur. Sunucu ve konuk 3 dakikalık bir röportaj yaparlar. Sunucunun görevi, konuğun ilgilendiği konuları, duygularını, düşüncelerini sormak ve onu rahatlatmaktır. Oyun 3 dakika süreyle oynanır ve videoya kaydedilir. Sonra video birlikte izlenerek aşağıdaki listeye göre puanlanır. Sorular sorma, kendisiyle ilgili bilgileri paylaşma, övgü iltifatta bulunma, ilgilendiğini söyleme, söylenenleri benimsediğini ve onayladığını ifade etme. 13. ayrımın sonu, sayfa 197.